Ayrım 5.
Kar restoranları pek lüks değildir. Eğer titiz biriyseniz gitmenizi salık veremem. Şöyle durmuş oturmuş bir havaları yoktur. Gireni çıkanı bol, kalkanı oturanı sıktır. Öyle derin muhabbetlere elverişli değildir. Gözümüzün biri saatte, öbürü kapıdadır. Garsonları da pek dikkatli değildir. Masanıza bir uğrar, sonra kaybolurlar. Örtüleri sık değişmez. Tabakları, çatalları işte buraya uygundur. Eski yol geçen hanlarına benzetirim. Ben buraları pek sevmem. Buralarda her şey hareketlidir. Yandaki masada oturanları 10 dakika sonra göremezsiniz. Onlar gitmiş, başkaları gelmiştir. Buralarda konuşmalar da hareketli havaya uyum sağlamış gibidir. Konular sık sık değişir. Masalardaki konuşmalara da çevredeki telaş silmiş gibidir. Derin bir konu bir türlü yerleşemez. Ben de uğurlayacağım arkadaşımı kaçırmamak telaşıyla sık sık saate bakıyorum. Birden Remzi, "Arkadaşın ekspresle mi gidiyor?" dedi. "Evet, ekspresle. Bayağı vakit var. Az önce banliyö kalktı. Birazdan karşılığı gelir. Sonra Doğu Ekspresi kalkacak. Yataklıya daha çok var." Güldüm. "Tren saatlerini iyi biliyorsun." "Ben biliyorum ama onlar saatlerini tam bilmezler. Hepsi de az çok gecikir." dedi. Sonrası sıradan konuşmalardı. Ayrılırken yeniden buluşmak üzere el sıkıştık. Bu rastlantıyı bütünüyle unuttuğumu sanıyordum. Meğer unutmamışım. Bir şey aklıma takılmış. Olmadık bir yerde, hani fol yok yumurta yok dediğimiz durumda, hem karşılıyorum hem uğurluyorum sözü aklıma geliverdi. Şıp diye Remzi aklıma düştü. Nasıl biriydi? Orada ne arıyordu? Davranışları aydınlık değildi. Merakımı çeken de belki buydu. Telefonu açtım. Aradım. Yokmuş ama gelecekmiş, haber bıraktım. Aradı. Gelmiş. Benim aradığımı öğrenmiş. Hani buluşacaktık dedim. Bu akşam işin yoksa? İşi yokmuş. Çok sevindiğini söyledi. Nerede buluşalım diye sordum. Nerede oturacağımıza bağlı dedi. Nerede oturabilirdik? Sirkeci'de buluşalım dedi. Garda, gar restorana gideriz. Karşı çıkmadım. Belki daha iyi olurdu. Gene sevecen, güleç yüzüyle bekliyordu. Sirkeci Gar restoranı daha sakindi. Burası daha sakin dedim. Avrupa dedi. Farklıdır burası. Aslında daha hareketlidir. Ama seslerini yükseltmezler. Avrupa farkı işte. Yapma Remzi dedim. Burası mı Avrupa? Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Bakırköy şimdi Avrupa mı oldu? Remzi birden durgunlaştı. Önüne baktı. Rakısından bir yudum içti. Çok yakınlara bakıyorsun dedi. Sonra birden heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı. Burası Avrupa. Buradan bakınca Strasbourg görünür. Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya. İstersen kuzeye çıkarsın, istersen güneye inersin. Bana sorarsan İtalya derim. İtalya sanattır. Heykel, resim, mimarlık, hele mimarlık, sanat odur. Bütün sanatların anası da babası da odur, mimarlık. Heykel, resim hep mimarlığın süslemeleri. Önce yapılar olacak. Kiliseler, saraylar, kitaplar, evler. Bunlar olmadı mı hiçbir şey olmaz. Biliyor musun, uygarlık yapılardır. Kırlardan uygarlık çıkmaz. Önce yapılar çıkacak. Hep yapıların insanlar için yapıldığını sanırız. Yok, yok öyle şey. Yapılar, yapılar için yapılır. İnsanlar onlara sonradan bir iş yakıştırırlar. Giderler, Tanrı'ya tapınırlar. İçinde otururlar. Alışveriş yaparlar. Kitap okurlar. Önce yapıları yaparlar. Dikkat et, yapısız uygarlık olmaz. Bizde neden olmuyor biliyor musun? Bizde yapı yok da ondan. Bizde yapı yok. Kaptırmış gidiyordu. Sözünü kesmek istemiyordum. Oysa soracak pek çok şey ortaya çıkıyordu. Onunla ilk kez oturuyordum. Sonuna kadar dinlemek istiyordum. Birden benimle konuşmadığı dikkatimi çekti. Aslında kendi kendine konuşuyordu. Ben sadece onun konuşması için bulunan biriydim. Benim dinleyip dinlemediğime dikkat ettiği yoktu. Sıkılıp sıkılmadığımın bile farkında değildi. Aslında sıkılmak şöyle dursun, çok ilginç bulduğum konuşmanın kesilmeden sürmesini istiyordum. Ama o birdenbire konuşmasını kesti. Saatine baktı. "Özür dilerim, şimdi geliyorum." dedi. Çıkıp gitti. Ben de aradan yararlanıp garsona bir şeyler söyledim. Remzi birkaç dakika sonra döndü. Gene rötarlı geldi dedi. Trenlerin rötarlı gelmesi sanki kural oldu. Beklediğin biri mi vardı? Evet. Geldi mi? Geldi. Sustum. Konuşmaya bıraktığı yerden başlamasını istiyordum. Ama hiçbir şey söylemedim. Konuştuğu şeyleri anımsatmadım. Bir yandan da mesleğini merak ediyordum. Hiç sözü geçmemiş miydi? Yoksa söylemişti de ben mi anımsamıyordum? Bilmiyordum. Belki de mesleğine şehvetle tutkun bir mimardı. Sormak isteğimi durdurdum. Sözün değişmesini istemiyordum. Gene birden konuşmaya başladı. Trenleri çok çirkin yapıyorlar. Trenler biliyor musunuz? Metal. Metalden yapıyorlar. Siyaha boyuyorlar. Aerodinamik kurallar, kirlenmeye karşı renkler, dayanıklılık testleri. Sonuç ne? Çirkinlik. Kara trenler. Kapkara. Bir örnek dizayn. Uygarlığın gelişimine hiç uymuyor. İnsanın değişimiyle ilgisi yok. Trenleri değiştirmeli. İçimden nasıl demek geçiyor. Susuyorum. Metaller de alaşım. Daha hafif olacak. Daha ucuz olacak. Daha dayanıklı olacak. Ekonomiyi anlıyorum. Ama uygarlıkta ekonomi olmaz ki. Bunda büyük yanlışlık var. Hep ticaret, hep kazanç. Kapitalizm. Dünyayı kapitalizm mahvetti. Sosyalizm de aynı batağa saplandı. Hep faydalılık, hep işe yarama. Bir şey düşünen insanın önüne hep aynı soru çıkıyor. Bu ne işe yarar? Bu ne işe yarar? Hep böyle düşünülseydi sanat olur muydu? Resim ne işe yarar? Heykel ne işe yarar? İşe yararlılıktan bu yüzden nefret ettim. Artık işe yarayan şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu yüzden kimse mermerden bir tren yapmayı düşünmüyor. Mermerden tren, mermer tren. Beyaz mermerlerden, pembe mermerlerden, damarlı mermerlerden tren yapmak. Kimsenin aklına gelmiyor. Neden? Ekonomik değil de ondan. Ekonomi. Yerin dibine batsın ekonomi. Her şeyi bozan da ekonomik değer değil mi? Ekonomik değeri yoksa sanat da yok. Sanat yoksa insan nasıl olur? İnsanlık çevrenin bozulmasından değil, sanat yoksunluğundan ölecek. Mermerden tren yapmayı düşünmediği için ölecek. Mermerden tren yapmak kimsenin aklına gelmezse insanın yaşaması ne önem taşır? Söyler misiniz ne önem taşır? Birden sustu. İlk kez görüyormuşum gibi bana baktı. Beni gördüğünü sezinledim. Hiç orada değilmişim gibi davranmaya çalıştım. Olmadığını biliyordum. Beni görüyordu. Konuşmadan bana bakıyordu. Yavaş yavaş geri çekildiğini duyumsadım. Kabuğuna çekiliyordu. İçimden yapma, çekilme ne olur, konuşmanı sürdür demek geçti. Ama yararı olmazdı. Biliyordum. Hiçbir şey söylemedim. Zayıf bir sesle konuştu. Sizi sıktım mı? Hep ben konuştum. Telaşla atıldım. Hayır hayır, hiç sıkılmadım. Tam tersine. Büyük bir zevk aldım. Hiç düşünmediğim ne ilginç şeyler söylediniz. Sizinle hiç böyle oturmamıştık da. Ne güzel bir dünya anlattınız bana. Sizi dinlemekten büyük zevk duydum. İnanın. Doktor, siz bilmezsiniz. Ama ben sizi severim. Yazılarınızı, kitaplarınızı okurum. Sizi biraz tanırım. Keşke sizinle aynı dünyanın insanları olsaydık. Ama değiliz. Ben şizofrenim. Deliler dünyasının insanıyım. Siz yazık ki deli değilsiniz. Yazık ki diyorum. Çünkü sizde delilik izleri var. Ama sadece izleri var. Belki gelişmemiş bir eğilim. Rudimenter bir yetenek. Öyle güdük kalmış bir yeti. Bence siz bu yetinizi geliştirmemişsiniz. Nedenini bilemem. Belki yeteneğiniz o kadardı ya da korktunuz. Bilemem. İnsanlarda delilik yeteneği çok azdır. Olanlar da bundan korkar. Bana şizofreni teşhisi koyan doktorlar beni iyileştirmeye kalkıştılar. Hayatımın en büyük sıkıntısı buydu. İnanın buydu. Akıllılık insanın basitleştirilmesidir. İnsanın zengin yanı deliliğidir. Ama insanları delilikle korkutmuşlardır. Bu da insan üzerine yapılan baskıların en korkuncudur. Bilir misiniz ne çok insan vardır ben deli miyim diye korkan. Oysa insanın asıl korkması gereken akıllılığıdır. Neymiş? İnsanı hayvandan ayıran şey akılmış. Bundan büyük yanlış olur mu? Doğada hayvandan akıllı canlı var mı? Kendi çıkarını ne ustalıkla düşünür hayvanlar? Ne ustalıkla, ne kurnazlıkla, ne incelikle düşünür? Hayvan sadece kendi çıkarını düşünür. Her şeyi kendi çıkarına göre yürüten insanın hayvandan hiçbir farkı yoktur. Buna da akıllılık diyorlar. Gerçekten insan olmaya yakın olanlar sadece delilerdir. Ama insan çıkarının buna hiç göz yummaması olamaz. En büyük baskı onlara yapılmıştır. En büyük suçlama onlara yapılmıştır. Sonsuz hapis onlara reva görülmüştür. İnsanlar deli olmakla korkutulmuştur. Oysa delilik insanın tek şansıydı. Bütün köhne öğretilerden kurtulması için tek şansı. Bütün baskılara gülüp geçmesi için tek şansı. Birinin mermer treni yapması için tek şansı. Yeniden susmuştu. Bu suskunlukta rahatlama vardı. Doyum vardı. Söyleyeceğini söylemiş, sözünü bitirmiş insanın rahatlaması vardı. Şimdi birkaç soru sorabilirdim belki. Şansımı denedim. Gar restoranlarını seviyorsunuz. Anlıyorum. Ben de sizinle sevmeye başladım. Hep gar restoranlarında mı içersiniz? Merak ettim. Buraları seviyorum. Trenler buraya gelir. Buradan gider. Siz de sordunuz. Bütün akıllılar burada birini bekleyip beklemediğimi sorar. Akıllılar için buraya gelmenin tek nedeni bu olmalıdır. Her gelenin onlara da geldiğini, her gidenin onlardan da ayrıldığını bilmezler. Bilmek de istemezler. Akıllılar hep birbirinden ayrıdır. Biri ötekini düşünmez. Düşünmesi için kendine fayda sağlaması gerekir. Yakınları, dostları onlar için faydalıdır. Buralara sadece onlar için gelirler. Ben her gelenin benim bir parçam olduğunu bilirim. Her giden de benden gitmektedir. Trenlere dikkat ederim. Trenleri severim. Trenleri sevmem. Trenler uygarlığın bir parçasıdır. Belki de büyük mimarlık yerini hızlı trenlere bırakıyor. İnsanlık için büyük bir düşüş. Ama gar restoranlar da gar mimarisinin bir parçası. Sonradan tıkılmak için eklenmiş parçalar değil. Buraları sevmem de bunun da payı var belki. Belki diye düşündüm ben de. İnsanı anlamak en zor iş değil miydi? Doğum nöbeti. Doğum nöbetinden biraz çekiniyorum. Zorunlu olmasa atlatırdım ama olası değil. Kadın doğum stajında 2 gece doğum nöbeti var. Tıp fakültesinin son yılı stajlar. Tatlı öğrencilik yılları bitiyor. Artık doktor olmanın sorumluluğunu yavaş yavaş içimize yerleşiyor. Doğum nöbetinden neden çekiniyorum? Düşünüyorum ve bulamıyorum. Bir kadına bu kadar yakın olmak mı ürkütüyor? Bilmiyorum. Sezgilerim bir kadının doğum anının çok özel bir olay olduğunu ince ince duyuruyor. Orada olmaya hakkım var mı? Orada bulunmaya, bu çok özel anda bir kadının yanında olmaya hakkım var mı? Çekingenliğim bundan mı? Yoksa çok eskilerde kalmış bir anımdan kalan bilinç dışı bir tepki mi? Bilmiyorum. Annem doğum yaparken yanına koşmamı, annemin yanındaki kadınların beni uzaklaştırmalarını anımsıyorum. Bu çekingenlik oralardan mı kaynaklanıyor? Nöbetçi uzman ağabey bizlere, "Hoş geldiniz çocuklar," diyor. Bizler 2 stajyeriz. Klinik hiyerarşisinde çaylaklar. Ona ilk ve son görüşümüz bu oluyor. Asistanlar da olmalı ama göremiyoruz. Belki kliniğin başka bölümlerindeler. Aklıma bir yerde çay içiyor olabilecekleri de geliyor ama söyleyemiyorum. Doğum odasında nöbetçi ebe karşılıyor. Siz stajyer misiniz? Gelin, tarihiniz varmış. 2 doğumunuz var. Yalnız duralıyor. Sözcük seçmeye çalışıyor. Yalnız duralıyor. Sözcük seçmeye çalışıyor. Pek etrafı karıştırmayın. Size söylediğimi yaparsınız. Olur biter. Anlaşıldı değil mi? Anlaşılıyor. Bizim ayak altında dolaşmamız istenmiyor. Burada bulunması istenmeyen acemi çaylaklar. Bir şeye yaramadıkları gibi oraya burayı kurcalayıp can sıkarlar. Nerede duracağımı bilemiyorum. Nerede durmalı? Nasıl durmalı? Nereye bakmalı? Doğum odasında bir mahremiyet duygusu alıyorum. Mahremiyet sözcüğünün tam karşılığı neydi? Gizlilik ama özel gizlilik. Suçlu gizlilik diye düşünüyorum. Doğum yapan kadına yardım etmek de alışmayı gerektirecek. Bir kadın çığlığı sıkıntılı sessizliği yırtıyor. Doğum masasında 2 kadından birisi baştaki bağırıyor. Doğum ağrısı. Ebe sakin ol kızım diyor. Biraz dayanacaksın, az kaldı. Bak kendini tüketme. Doğum için gücüne ihtiyacın olacak. Dur bakalım. Yanına gidiyor. Elini kadının başına koyuyor. Başını okşuyor. Saçlarını seviyor. Sonra karnına bakıyor. Ellerini karın üstünde gezdiriyor. Masada yatan kadının başına bakıyorum. Alnında boncuk gibi terler dizilmiş. Bu suratsız ebenin kadına gösterdiği şefkat dikkatimi çekiyor. Acaba kendi çocuğu var mı diye düşünüyorum. Doğum bekleyen kadın şimdi biraz sakinleşmiş. Yeni bir ağrı gelinceye kadar bekliyor. Gözüm öteki masada yatan kadına gidiyor. Hiç sesinin çıkmaması dikkatimi çekiyor. Acaba arzı yok mu? Olamaz. Çünkü artık buraya gelen kadın doğum yapmak üzere demektir. Bu da ağrısı var demektir. Kadının bedenindeki gerginliği görüyorum. Kolları, boynu, bedeninin her yanı gergin. Ağrının geldiği dişlerini sıkmasından belli oluyor. Ama hiç sesi çıkmıyor. Sadece kısık bir sesle inliyor. Bu da kısa sürüyor. Kadının ağrısıyla arasına kimseyi sokmaması dikkatimi çekiyor. Bunda özel bir davranış var. Belki de kadın bu ağrının ona bir çocuk kazandıracağını biliyor. Boşuna bir ağrı değil bu. Belki de bu ağrıların çocuğu demek olduğunu düşünüyor. Ağrısına böyle davranması, çocuğuna duyduğu özel ilgiden mi? Bilmek istiyorum. Doğum ağrısına neden sadece ağrı diye bakıyoruz? Ağrının da özellikleri yok mu? Ağrının psikolojisini biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum. Bu kadar bilgisizlik hem canımı sıkıyor hem de ürkütüyor beni. Doğum ağrısıyla diş ağrısı arasında ne çok fark var. Doğum ağrısının sonunda bir çocuk dünyaya geliyor. Diş ağrısı ise bir dişin çürümüş olması demek. Ne büyük fark. Ebenin tizleşmiş sesi düşüncelerimi bölüyor. Buraya gelin stajyer beyler, ikiniz de. İkimiz de doğuma artık yaklaşan birinci masanın yanına gidiyoruz. Kadın artık bağırmıyor, ıkınıyor. Alnı ter içinde, ahır iş yapan birinin zorlanması içinde. Ebe gene değişmiş, yumuşak, şefkatli, güvenli. Bize karşı ters tutumlara giren ebenin doğum yapan kadına yumuşak tutumunu beğeniyorum. Ona duyduğum tepki yumuşuyor, değişiyor, hak verici anlayışa dönüşüyor. Ebe elini kadının karnına koyuyor, onu cesaretlendiriyor. Ikın kızım, çok güzel, daha güçlü ıkın yavrum. Bak bebeğin geliyor. Ne güzel bir bebek gelecek, göreceksin. Ikın canım, ıkın, ıkın. Aferin, çok güzel. Hadi göreyim seni, hadi. Kadın iki kolunu uzattığı tutamaklardan güç alıyor. İki yana açık bacakları geriliyor. Bacaklarının arasına bakıyorum. Çocuğun geleceği bir küçük kapıcık. Baş gelimi. Biraz sonra çocuğun başı o kapıcıktan görünecek. Orası kesinlikle cinsel organ değil. Ortada cinsellikle ilgili tek bir titreşim yok. Gözümüz kapıcıkta. Çocuğun başının görünmesini bekliyoruz. Birden çocuğun başı görünüyor. Başının üstü. Ebe, şimdi diyor. Çocuk geliyor, dikkatli olun. Neye dikkatli olacağız? Ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Çocuk kapıcıktan çıkıyor. Önce başı çıkıyor. Ebe ellerini uzatıyor. Çocuğun bir omzunun çıkmasına yardımcı oluyor. Derken bebek kayarak çıkıyor. Doğum oldu. Büyümüş gözlerle bu mucizeye bakıyor olmalıyım. Ebenin gene tizleşen sesiyle irkiliyorum. Bebeğin ayaklarını tutun. Evet, siz tutun. Dikkat edin, düşürmeyin. Ben de göbeğini kesiyorum. Aman, ben bebeği nasıl tutarım? Tutamam. Mutlaka düşürürüm. Bana yaptırmayın bunu. Yapamam. Diyemiyorum. Ebe, bebeğin ayaklarını bana veriyor. Bir elimde iki minicik ayağı tutuyorum. Sıkıca tutuyorum. Korkumu bastırmaya çalışıyorum. Bebeğin kayıp düşeceği korkusunu içimde duyuyorum. Hayret, bebek kaymıyor. Ayakları benim elimde baş aşağı duruyor. Sonraki birkaç saniye içinde ne çok şey birden yaşanıyor. Bebeğin kıçına bir şaplak vuruluyor. Bebek ilk soluğunu veriyor. Bağırıyor. Göbeği kesiliyor. İlk banyosu aceleyle yapılıyor. Hangisi ne zaman yapılıyor? Nasıl oluyor? Artık bilemiyorum. Ebe anneye sesleniyor. Gözün aydın, oğlun oldu. Bebek tartılıyor. Sonra da temiz örtülere sarılıyor. Ebe, bebeğin doğduğu kapıcığı dikkatle gözden geçiriyor. Bizi de çağırıyor. Bakın doktor beyler, buraya çok dikkat edeceksiniz. Eğer baş gelmekte zorlandıysa, buranın biraz açılması gerekirdi. Küçük bir cerrahi müdahale. Burada gerek kalmadı. Ama gerektiği zaman yapılmazsa yırtık olur. Çok kötü sonuçlar da verebilir. Bilesiniz diye söylüyorum. Her zaman bu kadar kolay olmaz. Kadının yanına gidiyor. Hadi geçmiş olsun. Her şeyi tamam, bir bebeğim var. Güle güle büyüt. Kadın bitkin. Neredeyse uyuyacak. Ama sakin. Şimdi dinlenmek istiyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Zayıf bir sesle mırıldanıyor. Hadi hadi, kendini bırakma. Şimdi yorgunsun ya. Yarına bir şeyin kalmaz. İyi bir doğum yaptın. Hayırlı olsun. Gözlerimin önünde olup biten her şey bana bir mucize gibi geliyor. Bir insandan başka bir insanın doğması. Doğum olayını görmek çok başka bir şey. Ne gebeliğe böyle bakmışım, ne gebe kadına, ne doğum olayına. Şimdi böyle Gözümün önünde olup biten şey bana inanılmaz geliyor. Biz erkeklerin nasıl da hiçbir şeyi bilmediğimizi anlıyorum. Erkekler için her şey nasıl da yüzeysel. Kadın bambaşka bir dünya yaşıyor. O bir anlık cinsel ilişkinin böyle bir olayın başlangıcı olması. Kadının bu bebeği tohumcuktan taşımaya başlaması, onu içinde büyütmesi, o aylar, ne çok şeyi bilmediğimi yeni anlamaya başlıyorum. Biz erkeklerin neleri bilemediğimizi. Aslında doğurma gücünün kadını nasıl da üstün kıldığını, tohumu atıp geçiverdiğimizi, kadının toprak olduğunu, birden toprak ana deyiminin doğru olduğunu anlıyorum. Kadının neden sabırlı olduğunu, kadının neden yuva yaptığını, kadının neden çözümden yana olduğunu sezi veriyorum. Artık anne olan kadının yanına gidiyorum. Gülümsüyorum. Geçmiş olsun. Bebeğiniz oldu. Şimdi iyi misiniz? Kadın yavaş yavaş gülümsüyor. Sağ olun. Hepiniz sağ olun. Ebeye dönüyorum. Onu artık başka birisi olarak tanıyorum. Bize titizlenmesi, aksileşmesi şimdi bana batmıyor. Doğum sırasındaki davranışları meslek gereklerinden öte. Bir insan davranışı. Keşke bütün ebeler böyle olsaydı diye düşünüyorum. Öteki doğum ne zaman olur? Biraz çıkabilir miyim? Elbette çıkın. Biraz hava almak iyi gelir. Öteki doğuma daha var. Koridora çıkıyorum. Koridor sessiz. Köşede açık bir pencerenin önüne gidiyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Dünyada hiçbir şey olmamış gibi. Stajyerlerin uyuması yasaktır. Doğum nöbeti sabaha kadar sürer. Ama ben bir oda buldum. Boş iki yatak vardı. Birine uzandım. Biraz dinlenmek istiyordum. Gözümü açtığımda sabah olmuştu. Uyumuş kalmışım. Utanarak kalktım. Üstüme yorgunluk mu çökmüştü? Hemen doğumhaneye gittim. Akşamki ebeyi sordum. Nöbetini bitirmiş, gitmiş. Öteki doğumu sordum. Gece olan doğumları bilmiyorlardı. Deftere bakmaları için ısrar ettim. Baktılar. Gece iki erkek çocuğu doğmuştu. Hastaneden hem yorgun hem de dinlenmiş çıktım. İkisini birden duyumsadığıma da pek şaştım. Pazartesi hastalığı. Sabahleyin hafif bir baş ağrısıyla kalkıyorum. O gün işe giderken kendimi daha yorgun hissettiğimi de söylemeliyim. Öğleye doğru başımın ağrısı daha da artıyor. Hayır, yarım baş ağrısı değil, ensemden başlayıp tepeme doğru çıkan bir ağrı. Kimi zaman şakaklarıma doğru yayılıyor. Yorgunluk duyuyorum. Elimi ayağımı kesen bir yorgunluk. Bazı zamanlar bulantı da oluyor ama kusma pek olmadı. Gün boyunca hiç iştahım olmuyor. Bir şeyler yesem bile zorla, istemeden yiyorum. Hani büsbütün halsiz kalmamak için. 2 yıldır sürüyor bu durum. Aşağı yukarı 2 yıl. Şimdi artık böyle olacağını biliyorum. İlaç alsam da almasam da değişmiyor. Bütün hastalık da bir gün sürüyor. Ertesi gün hiçbir şeyim kalmıyor. Birden gerildiğimi anladım. Hastanın son söylediklerine kadar sakin sakin dinliyordum. Ama hastalığın hep bir gün sürmesi dikkatimi çekmişti. Bir gün mü sürüyor dediniz? Evet, bir gün sürüyor. Pazartesi günü. Hep pazartesi günü başlıyor, salı günde geçiyor. Salı sabahı hiçbir şeyim kalmıyor. Ne baş ağrısı ne de yorgunluk. Salıdan sonra çok sağlıklı oluyorum. Pazartesiye kadar. Pazartesi hastalığımı, aklımın bir yerinde bir kitabın sayfalarına ışık düşüyor. Buluyorum. Gerçekten de pazartesi hastalığı var. İş sağlığı terimlerinden biri. Tatil gününden sonra yeniden işe başlayanlarda görülen bir uyum bozukluğu. Yeniden işe alışmak için geçmesi gereken bir adaptasyon süresi. Bleu Montek. Tatsız pazartesi. Yeniden başlayan bir çalışma haftasının can sıkıcı ilk günü. Dünkü pazarda kalmış aklın bir türlü işe verilememesi. Tatil gününe alışmaya başlamışken yarıda kesiliveren dinlenme isteği. Yeniden işe dönmek. İş yerinin o bildik kokusuna, seslerine geri dönmek. Bütün bunların daha günlerce süreceğini bilmek. Bütün bunların sorumlusu da o tatsız pazartesi değil mi? İş haftasına bu sevimsiz amiri. Bütün günlerin asık yüzlü şefi. Hastalığınızın hep pazartesi günleri olduğundan emin misiniz? Buna dikkat ettiniz mi? Evet, dikkat ettim. Hep pazartesi günleri oluyor. Pazartesi günleri. Pazar gününden sonra gelmesi bile başlı başına onu sevimsiz kılmaya yeter. Pazarın diğer dillerdeki adını düşünüyor musunuz? Almancası Sonntag, İngilizcesi Sunday. Güneş günü demek. Güneş günü. Güneşe gidilen gün. Güneşe kavuşulan gün. güneşle buluşulan gün, ışıklı gün, sıcak gün, dinlendiren gün, eğlendiren gün, rahatlatan gün, gevşeten gün, gezilen gün, gülünen gün.